Ayrım 17.
Örneğin Rauf Bey ile İsmet Paşa arasındaki sürtüşmelerde, suikast sonrası İstiklal Mahkemesi ile İsmet Paşa ve Falih Rıfkı arasındaki gerginliklerde hep birleştirici ve sorun çözücü bir tutum içinde olmuş, fakat sorunları ve sürtüşmeleri çözmek uğruna kafasına koyduğu işleri kendine göre uygun bulduğu kişilere yine de duraksamaksızın yaptırmıştır. Gerek küçük grubu, gerekse genel dengeleri içindeki Türk toplumu çerçevesinde nasıl davrandığını yine Falih Rıfkı'nın gözlemlerinden dinleyelim. Metodu halka daima iyimser görünmek, şevk vermek, onu her şeyin iyi gittiğine inandırmak, hükümet arkadaşlarına karşı ise en acı tenkitlerle kusurlarımızı ve zaaflarımızı sayıp dökmekti. Onun için her şeyi bilmek ister, meclisine gelenleri, söylendiklerinden hoşlanmasa bile eğer açıkça bir kötü niyet görmezse, dilediği gibi konuşturmak isterdi. Dedikodu hapsine girmemek için bir usul de bulmuştu. Mesela hususi olarak kulağına ben sizin veya siz benim hakkımda şüphe uyandırıcı bir şey söylemişsiniz. Bir akşam ikimizi sanki tesadüf olarak buluşturur, mesela size böyle duydum diyerek benim anlattıklarımı tekrar eder, sonra bana dönerek galiba siz söylemiştiniz derdi. Yine de bu grubun bütünlüğü kavramından Atatürk'ün atılımlarını gerçekleştirmek için kendi oluşturduğu ve yönlendirdiği grubun yönetimini anlamamız gerektiğini belirtmeliyiz. O, olağan bir grup liderinin üstünde yetenek ve niteliklere sahip olmasının yanında tüm topluma yönelik eylemler içinde olduğundan küçük grup hiçbir zaman bir araç niteliğinden daha önemli bir yere sahip olmamıştı Atatürk'ün yaşamında. Lider, disiplin sağlamak için disiplini bozanlara ceza vermekten çok grubun kendini disipline edebileceği ortamlar yaratmalıdır. Ödül ve ceza olarak grup kurallarına uygun davranışlarda bulunmalıdır. Bu ilke Atatürk'ün liderliği açısından gereksizdir. Bu gereksizlik iki açıdan ortaya çıkar. Birinci olarak Atatürk, keramet sahibi bir lider, karizmatik lider olarak o denli güçlüdür ki, kişisel varlığı bir küçük grup için başlı başına bir disiplin öğesidir. Bu yargı hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı dönemi için geçerlidir. Daha önceki dönemlerde ise sürekli yer ve çevre değiştirdiği için bu nitelik çok önemli değildir. Ancak Olimpos birahanesindeki konuşma gibi geleceğe yönelik düşleriyle arkadaşlarını etkileme çabası içinde hiç kuşkusuz belli bir sofra disiplinine ek olarak küçük grup disiplini de kurmuştur. Bu gerçeği ileride örgüt bölümünde daha ayrıntılı olarak göreceğiz. Çünkü ilk devrimci atılımları dönemi genellikle gizli örgütler oluşturmakla geçtiğinden grup disiplini de en katı biçimiyle kaçınılmaz olarak gündeme gelmiştir. Fakat burada artık gönüllü küçük grup kavramının ötesinde en sert kurallarla belirlenen resmi örgütlenmenin nitelikleri işin içine girmektedir. Lider dinlemesini bilmelidir. Yalnızca dinleyerek bile bazı sorunların çözüleceğini unutmamalıdır. Sürekli kendini anlatarak çevresindekileri inandırmaya çalışan bir lider görünümüyle dinleme Mustafa Kemal Atatürk için çok kullanılan bir yöntem değil sanılabilir. Oysa o konuştuğu kadar dinlerdi. Çünkü dinlemenin erdemini, işlevini anlamıştır. Pek doğal olarak buradaki dinleme salt grup dinamiği açısından bir işlev sahibi olarak düşünülemez. Bir başka deyişle Mustafa Kemal'in dinleme yeteneği küçük grup dinamiği içinde olmaktan çok bütün öteki yeteneklerinde de olduğu gibi devrimci eylem içinde toplum bağlamında geçerli bir özelliktir. Şimdi bu yargıyı akılda tutarak aşağıdaki şu küçük alıntıya bakalım. 28 Kasım 1938'de ölümünden kısa bir zaman sonra Noel Roger Cumhuriyet Gazetesi'nde şöyle diyor. Bir gün Atatürk'e kuvvetinin sırrını sordum. Durur dinlerim dedi. Sonra tekrar etti. Dinlerim. Ve sustu. Buradaki dinleme olayı hiç kuşkusuz geniş halk kesimlerinin olduğu kadar çevresindeki küçük grubu da kapsayan bir yanıttır. Sonunda kendi bildiğini de yapsa Atatürk dinleyen bir liderdi kuşkusuz. Hemen hemen bütün yakınları her fırsatta herkesi dinlediği konusunda söz birliği etmektedirler. Aslında zaman zaman nasıl olsa kendi bildiğini yapacağı kendisine anımsatılarak niçin herkesi dinlediği ve zaman yitirdiği sorulduğunda herkesten bir şeyler öğrendiğini söylemiştir. Fakat buradaki yanıtın çok alçak gönüllü nitelik taşıdığı, asıl amacın halkın nabzını elinde tutmak isteği olduğu düşünülebilir. Lider kendisini tanımalıdır. Atatürk'ün en büyük özelliklerinden biri kendi yetenek ve nitelikleri kadar liderliğinin sınırlarını da bilmesidir. Bu ülkede sözü edilen kendini tanıma, hiç kuşkusuz kendi özelliklerini bilme olduğu kadar gücünü tartma ve kişisel özellikleriyle çevresi arasındaki uyumu sağlama anlamına gelmektedir. Çağdaş sosyal psikoloji, çok daha psikolojik anlamda olmakla birlikte kendini başkalarına göre daha iyi tanıyan bir insanın ötekilere göre bir üstünlük elde ettiğini bile söyler. İşte bu konuda Mustafa Kemal'in gerçekçiliği hiç kuşkusuz en önemli öğedir. Daha önce kendi karizmasını kendi ürettiği halde nasıl bu keramet anlayışının dışında kaldığını belirtmiştim. Şimdi bütün liderlik özelliklerine karşın yine de nedenle kendini tanıdığını iki örnekle göstermek istiyorum. Birinci olayı Münir Hayri Egele anlatmıştır. Cumhuriyet paraları için bir müsabaka açılmıştı. Müsabakanın neticesinde beğenilen para basılmış ve bir koleksiyon da Atatürk'e verilmişti. Fakat 1 liralık paraların arkasında Ay Yıldız üzerine 100 rakamı gelmesine Atatürk fevkalade sinirlenmiş ve Maarif Müsteşarı rahmetli İhsan Sungu'ya emir vererek bu işi benim yapmamı istemişti. Acele iki örnek yaptım. Çankaya'ya götürdüm. Atatürk gördü. Kısaca muvafık emrini verdi. Ben paşam biraz daha üzerinde çalışsam diyecek oldum. Sözümü kesti. Kumandanlarla sanatkarlar zamanında ve yerinde durmasını bilmelidirler. Beni İstiklal Mücadelesi'nden sonra büyük istilalara teşvik eden sesleri dinleseydim netice hüsran olurdu. Bir sanatkar da bir kumandan gibidir. Bir eserinde muvaffakiyet derecesine ulaştığını hissettiği anda durmalıdır. Çünkü o andan sonraki çalışmaların eserin aleyhine işler. Belki de para basımını bir an önce sağlamak için bulunmuş bir gerekçe içinde yerleştirilmiş de olsa Atatürk'ün söyledikleri kendisini yani çevreyle karşılaştırmalı olarak kendi yeteneklerini nedenle iyi bildiğini göstermektedir. Aslında kendini tanıma ilkesi hiç kuşkusuz kendi kişisel nitelik ve yeteneklerini bilme ve çevre ile ilişkilerde buna göre davranma biçiminde algılanabilir. Bu noktada Atatürk'ün içkiye karşı tutumu ve kendi gerçekçi davranışı, yani olayı saklamaya çalışmak yerine tam tersine toplumsal ve kurumsal bir niteliğe dönüştürmek başarısı, Homans'ın 11. ilkesinin kişisel açıdan ele alınışındaki başarıyı gösterebilir. Burada ikinci olarak belirtmek istediğim, kişisel niteliklerin çevre koşullarıyla karşılıklı değerlendirilmesi ilkesinin daha açıklayacak bir olaydır. Olayı onun çevresinde tuttuğu İsmail Habip Sevük anlatmaktadır. Her ne kadar ancak son millet milletim bölümü benim belirtmek istediğim örnek ise de özellikle evliliğine ilişkin verilerden dolayı tüm öyküyü kısaltmadan aktarıyorum. Böylece o dönemin ve liderin havası da daha gerçekçi olarak algılanabilir. Öykünün adı 1. Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemal milletim diyemiyor. Konya'dayken Mevlevihane'de verilen akşam ziyafetinde Bosniçi'nin büyük kızı da sofradaydı. Gazi'nin refikasıyla beraber haremsiz ve selamlıksız bir sofra. Latife Hanım Avrupalı büyük isimlere istinaden kadınlık hakkında güzel sözler söylüyordu. Kant demiş ki kadının en büyük süsü fazilettir. Descartes demiş ki ben de fırsattan istifade Gazi'ye bakarak dedim ki hanımefendinin bu gibi fikirlerini millete de bildirmek için bir mülakat yapmak ne kadar faydalı olacak. Seyahati refikasının meziyetlerini meydana çıkaracak fırsatlar zuhurundan çok memnun kaldığına müteahhit kereler şahit olmuştuk. Herhangi bir vesileyle mesela Byron'dan bir şiir okusana Latife, manasını anlamıyoruz ama ahengi hoşa gidiyor der ve tanınan bir sesle ezbere okunan şiirden sonra ilave eder. Bir de Hugo'dan oku da bari manasını da anlayalım. Bir gazinoda Yunan eseriyle konuşmasını dahi refikası tercümanlık yapınca bizim hanım nasılmış der gibi gözlerinin övünüşlü ışıklarıyla bize bakmıştı. Benim şimdi mülakat hakkındaki arzuma da derhal müspet cevap verdi. Ben razıyım eğer kendisi de razı ise. Latife Hanım, şimdiye kadar diyor, hiçbir gazeteciye mülakat vermedim. Fakat, nazikane bir cemile yaparak, fakat İsmail Habip başka. Mülakatın zamanı da takarrur etti. Ankara'ya döndükten 2 gün sonra Çankaya Köşkü'nde çaya davet edileceğim. Hem çay içer hem konuşuruz diyor ve ilave ediyor. Siz ayrıca zahmet etmeyin, ben sizi otomobille gönderirim. Hakikaten Ankara'ya geldiğimizin 2. günü ve ikindi üstüydü. Ben meclisteydim. 1-2 saat evvel küçük mesaj odasında Gazi'ye nutuklarından birini okumuştum. Koridorda dolaşırken şoför yanıma geldi. Bir gün evvel de Çankaya'ya götürdüğü için beni tanıyor. Buyurun hanımefendi, otomobili gönderdi dedi. Peki geliyorum. Gazi'den tekrar izin istemeye hacet yoktur. İzin 4-5 gün evvel Konya'dayken verilmişti. Öyleyken madem ki şimdi buradadır, kendisine ihtiyaden bir haber vereyim dedim. İyi ki haber vermişim, iyi ki. İçeri girip de meseleyi söyleyince masadaki evrakın başında duran kalınca bir zarfı sanki ben onun içinde ne olduğunu biliyormuşum gibi eliyle işaret ederek ''Bırak be çocuğum'' dedi. ''Baksana ne propagandalar yapıyorlar. Seyahatte alınmış fotoğraflarımızı büyüterek karısını açık gezdiriyor diye en ücra yerlere kadar dağıtmışlar. Her şeyden evvel kız gibi bir meclis yapalım da ondan sonra istediğiniz gibi yazınız.'' Demek meclis feshediliyor dedim. Nereden biliyorsunuz der gibi yüzüme baktı. Kız gibi bir meclis yapalım buyurdunuz da. O sözü ağzından kaçırdığını hiç pişman olmamış görünen bir tavırla hayır diyor meclis fesholunmuyor olunamaz. Yalnız kendi kendine tecridi intibaha karar verecek ve arkasından tembih ediyor. Şimdilik bunu kimseye söylemeyeceksin ha. Vaka hanımefendiyle mülakat suya düşmüştü. Fakat ona mukabili kazancım kat kat fazla. İçimde kendisine büyük bir sır tevdi edilmiş insanların kendini başkalaşmış gibi gören uğultulu dolgunluğu var. Sokakta dudaklarımı kapıyorum. Şefin meclise karşı kızgınlığı. Bunu gören o hadiseye demin 1-2 saat önce kendisine nutku okurken geçen şu hazin hadiseciyi de ilave ediniz. Yanında Müdafaa-i Hukuk grubunun umumi katipliğini yapan Recep Bey, Recep Peker de vardı. Okuduğum nutukta birkaç kere milletim milletimiz kelimeleri geçiyor. O kelimelerin her tekerrüründe Gazi ile Recep Bey birbirlerine bakıyorlar. Nihayet nutuk bitince dedi ki hepsi iyi yalnız milletim kelimelerini millet diye düzeltiniz. benim hayretle baktığımı görünce sebebini izah ediyor. Sen bu meclisi bilmezsin. Milletim kelimesinden millet olun mu manasını çıkarırlar. İyi ama diyorum, bizler bile ah milletim vah milletim der dururuz. Sizler dersiniz, herkes der, ben diyemem. Ajansa neşredilen nutukta o milletimin milletimiz kelimeleri hep millet diye çıktı. Bütün o milleti kurtaran milletim diyemiyor. Bu anıda iki nokta dikkati çekmektedir. Birincisi, eşiyle birlikte davranışlarına bile dikkat etmekte, kamuoyunun ters tepkisinden dolayı bu davranışlara sınırlamalar getirmektedir. İkinci olarak da yenilemeye karar verdiği meclis karşısında bile bir nutuktaki düzeltmelere gelecek tepkileri dahi hesaba katıyor ve buna göre düzeltmeler yapıyor. Aslında kendini bilmek ve tanımak grup bağlamından toplum bağlamına kaydırıldığı zaman belki de en iyi biçimde kendi kerametine kendisinin inanmaması ve gücünü gerçekçi olarak kullanması biçiminde yeniden söylenebilir. 2. Grup dinamiği çözümlemelerinin katkıları ve sınırlılıkları. Grup içi liderlik ilkelerinin çözümlenmesi bitirirken daha önce değindiğim bir sakıncayı bir kez daha belirtmek istiyorum. Bilindiği gibi Mustafa Kemal Atatürk bir toplumsal liderdir. Ayrıca devrimlerini de tüm toplumsal bağlam içinde gerçekleştirmiştir. Üstelik de gerçekten olağanüstü denilebilecek niteliklere sahiptir. İşte bütün bu nedenlerden dolayı onun eylemini salt sosyal psikolojik açıdan irdelemek çok anlamlı değildir. Burada bu çözümlemelere gitmenin iki nedeni var. Birinci neden, toplumsal bağlamda konuyu yeterince irdelemiş olmak. Bir başka deyişle grup bağlamı içinde ele alınan olayın toplumsal niteliğini dışarıda bırakmamış, tam tersine olayı önce toplumsal çerçeveye oturtmuş olmak. İkinci olarak da Atatürk'ün liderlik davranışlarını çağdaş bir bilim dalının sosyal psikolojinin bulgularına göre de denk taşına vurmanın ve sonuçlarını görmenin çekinceliğinden kurtulamamak. Görüldüğü gibi bu irdelemelerim bize gerek Mustafa Kemal Atatürk gerekse onun eylemi hakkında bilimin nesnel ilkelerine göre önemli ipuçları vermiştir. Bir büyük devrimcinin birçok yeteneği yanında grup dinamiğini, grup psikolojisini ve toplum psikolojisini de en iyi kullanma özelliğinin bulunduğunu bu çözümlemelerimiz sonunda anlamış bulunuyoruz. Sanırım bu noktada onun gerçekçilik ve mükemmel zamanlama diye adlandırılabilecek niteliklerine ek olarak taktik açıdan da bir başka niteliğini daha vurgulamak gerekmektedir. Bu da çevresindekileri, insanları yakın hedeflerine ve uzak amaca göre en mükemmel biçimde yönlendirme yeteneğidir. İnsan kullanma ya da insanlardan en verimli yerlerde ve en etkin biçimde yararlanma diye niteleyebileceğimiz bu yetenek, hiç kuşkusuz onun en önemli liderlik özelliklerinden biridir ve devrimci eylemindeki başarısını önemli ölçüde etkilemiştir. Tam bu noktada okuyucuyu sosyal psikolojinin makro toplum bilim bakımından hazırladığı tuzaklardan korumak isterim. Sanılmasın ki Mustafa Kemal Atatürk'ün başarısı insan ilişkilerinin becerikliliğinden ya da grup dinamiğine göre başarılı liderlik özellikleri olmasından gelir. Hayır, onun başarısı genel toplumsal ve siyasal koşulları hem ülke hem de dünya çerçevesinde doğru değerlendirmesinden ve tarihsel olarak kafasındaki çözümlerin gerçekleştirilmesine uygun olan bir ortamda ve zamanda ortaya çıkmış olmasından gelir. Bir başka deyişle Atatürk'ün ortaya çıkması siyasal ve toplum bilimsel koşullara bağlıdır. Mustafa Kemal'in Atatürk'e dönüşmesi ise önemli ölçüde sosyal psikolojik öğelerden etkilenir. İşte bu açıdan sosyal psikolojik öğelerle siyasal ve toplumsal öğelerin çözümleme düzeylerindeki farka bir kez daha dikkati çekmek isterim. Siyasal ve toplumsal öğeler toplumsal liderliği, toplumsal değişmeyi açıklamakta işlevsel olur. Buna karşılık sosyo-psikolojik öğeler ancak grup içi etkileşimler ve kişiler arası ilişkilerde aydınlatıcıdır. Bu nedenle diyorum ki 1920'lerde bir Atatürk'ün çıkması siyasal ve toplumsal, Selanik'te 1881'de doğan küçük Mustafa'nın bu görevi ve işlevi yüklenmesi ise sosyo-psikolojik biçimde açıklanabilir. Yine bu nedenledir ki siyasal ve toplum bilimsel çözümlemeler olmadan Atatürk'ü sosyo-psikolojik öğeler çerçevesinde açıklamak eksik, bu yüzden de yanlış olur. Sosyal psikolojik öğelere göre yapılan irdelemelerin stratejisi tarihe ve topluma uygun düşen bir liderin taktikler açısından da güçlü olmasının zorunluluğunu vurgulamanın ötesinde bir anlamı yoktur. 2. Örgüt. Örgüt devrimci için vazgeçilmez bir araçtır. Düşünceler onunla yaygınlaştırılır, eylem onunla gerçekleştirilir. Gerek düşünce gerekse eylem planında insanlar onunla kazanılır, hatta lider onunla lider olur. Düşünce etkinliği düzeyinde örgüt stratejik bir anlam ve önem kazanır. Eylem planında ise örgütün önemi taktik açıdan ortaya çıkar. Aslında gerek insan yapısı, gerekse bir devrimin uygulanışında strateji ve taktik makro planda ne ölçüde birbirlerinden soyutlanamaz ve ayrılamazsa, mikro açıdan da aynı düşünülmeleri o denli gereklidir. Bir başka deyişle devrim de aynen insan ve toplum gibi karmaşık bir bütündür. Bu nedenle strateji ve taktik devrimin bütün öteki öğeleri gibi birbirinden ayrılamaz. Öte yandan her uygulama gibi devrim de bir süreçtir. Bütün süreçler gibi ard arda belli bir mantıkla ve belli bir zamanlamayla sıralanmış olan eylemlerden oluşur. Süreci oluşturan bu eylemler açısından insan üyesi de, strateji ve taktik olarak uygulama üyeleri de tek tek birbirine karşılıklı bağımlı olmakla birlikte zamanlama ve uygulama mantığı içinde ayrı ayrı düşünülmek zorundadır. İnsan vardır, düşünce üretir, kaba kuvvetten nefret eder. İnsan vardır, kaba kuvvetten başka bir şey bilmez. Eylem vardır, parlamenter taktiklerin en ince hesaplarına dayanır. Eylem vardır, kaba kuvvete dayanır. Kimi zaman yaşamın karmaşıklığı içinde bu ayrı ayrı ele alınan öğeler birleşirlerdi. Ama yine de mantık ve eylem düzeyinde soyut biçimde ele alınmaları, ince zamanlamaya dayalı çözümlemelere konu olmaları bakımından zorunludur. Strateji ve taktik. Örneğin ünlü yazar Malapart kesinlikle strateji ve taktik ayrımı yapar. Bu belki tehlikeli bir görüştür ama yalnız ihtilal konusunda stratejinin önemini mübalağa edenler tarafından keyfi sayılacaktır. Asıl önemli olan ihtilal taktiği hükümet darbesi tekniğidir. Komünist ihtilalinde Lenin'in stratejisi ihtilal taktiğinin uygulanması için elzem bir hazırlık teşkil etmez. Kendi başına devletin ele geçirilmesi sonucuna götürülemez. İtalya'da 1919 ve 1920 yılları zarfında Lenin stratejisi tam olarak uygulanmıştı ve İtalya bu devirde gerçekten Avrupa'nın komünist ihtilali için en olgun ülkesiydi. Hükümet darbesi için her şey hazırdı. Fakat İtalyan komünistleri, ülkenin ihtilale elverişli durumunun proleter kitlelerindeki ayaklanma ateşinin, genel grev salgınının, ekonomik ve politik hayatın felce uğramış olmasının, fabrikaların işçiler ve toprakların köylüler tarafından işgal edilmiş bulunmasının, ordunun ve polis teşkilatının düzensizliğinin, kırtasiyeciliğin, adliyenin gevşekliğinin, burjuvazinin gösterdiği tevekkülün ve hükümetin içinde bulunduğu çaresizliğin, iktidarı işçilerin eline geçirmeye yeteceğini sanıyorlardı. Parlamento solcu partilerin elindeydi. Faaliyeti sendika teşekküllerinin ihtilacı faaliyetlerini destekliyordu. Eksik olan iktidarı ele geçirme iradesi değil, ihtilal taktiği bilgisiydi. İhtilal strateji içinde yıpranıyordu. Bu strateji nihai saldırının hazırlanmasıydı. Fakat hiç kimse saldırının nasıl başlayacağını, nasıl yürütüleceğini bilmiyordu. Neticede monarşi, o devirde sosyalist monarşi adı verilmişti, ihtilacı saldırı için ciddi bir engel olarak görüldü. Parlamentodaki solcu çoğunluk, parlamento dışında ve hatta parlamentoya karşı bir iktidar gaspı tehlikesi yaratan sendika faaliyetlerinden endişe duyuyordu. Sendika teşekkülleri, proleter ihtilalini küçük burjuvazi lehine bir kabine değişikliği haline getirmek eğilimini gösteren parlamenter faaliyetten çekinmekteydi. Hükümet darbesini nasıl düzenlemeli? 1919 ve 1920 yılları zarfında mesele buydu ve yalnız İtalya'da değil, hemen hemen bütün Batı Avrupa ülkelerinde komünistler diyordu, Troçki, Ekim 1917 dersinden faydalanmasını bilmiyorlar ki, bu bir ihtilal stratejisi dersi değil, bir ayaklanma taktiği dersidir. Hem Türkiye'de Mustafa Kemal Paşa'nın Kurtuluş Savaşı'nı örgütlediği yıllarda İtalya'da neler olup bittiğini anlatması, hem de 1970'li yıllarda Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarla 1920 İtalya'sının karşılaştırılmasına ve İtalya'nın bugün vardığı sonuçla Türkiye'nin nereye varacağının bir açıdan irdelenmesine olanak sağlaması bakımından çok ilginç satırlar bunlar. Öyle sanıyorum ki arada bir faşist kazaya uğramasına karşın İtalya'nın bugün hala çözümlemelerini demokrasi içinde oluşturmaya çalışması, ki betimlenen durumdan 60 yıl geçmiştir, Türkiye açısından önemli dersleri içermektedir. Üstelik tarihsel birikimin doğal evrimi sonunda 1920'lerde bu noktaya gelen İtalya'ya karşılık Anadolu Mustafa Kemal Atatürk'ün elinde önemli tarihsel sıçramalar da yapmıştır. Konumuz Türkiye ile İtalya'nın karşılaştırılması olmayıp örgüt üyesinin strateji ve taktik içindeki yerinin saptanmasıdır. Bu nedenle bu çok verimli ve aydınlatıcı olabilecek tartışmayı burada kesiyorum. Malapart bütün modelini strateji ve taktiğin ayrımı üzerine kurmuştur. Bu nedenle de Rusya'daki komünist devrimin uygulanmasını Lenin ve Troçki arasındaki görev ve işlev farklılığı açısından inceler. Malapart'a göre Lenin ihtilalin stratejisti, ideoloğu, kışkırtıcısı, gökten inmiş tanrısıdır. Fakat Bolşevik hükümet darbesi tekniğinin yaratıcısı Troçki'dir. Bir strateji ve taktik ustası olarak Mustafa Kemal. Şimdi bu açıdan Mustafa Kemal Atatürk'ün eylemini ve örgüt üyesini nasıl kullandığına bakarsak ortaya çok ilginç bir görünüm çıkmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk kendi devriminin hem stratejisi yani stratejiyi yapan ve uygulayan lideri hem de taktisyeni yani devlet aygıtına el koyma, harekatını planlayan ve uygulayan kişidir. Bu anlamda onun Türk devrimi içindeki yerini ve rolünü, Rus devrimi içinde Lenin ve Troçki tarafından ayrı ayrı paylaşılan işlev ve rollerin bütünü ve toplamı olarak tanımlayabiliriz. Mustafa Kemal'in örgütleri kullanması da bu ikil rolüne ve işlevine uygun olmuştur. Her ne kadar taktik sorunlar ön planda ise de açıkça göreceğimiz gibi Atatürk birlikte çalıştığı örgütleri genel stratejisi içinde de başarıyla kullanmıştır. Aslında strateji ve taktik, Malapart'ın yaptığı gibi kolaylıkla birbirinden ayrılabilecek öğeler değildir. Özellikle bir devrim süreci içinde hangi olayın taktik, hangi olayın strateji gereği olduğu çok kolay saptanamaz. Bu yüzden yapılan çözümlemelerin sağlığı açısından kullanılan terimlerin iyi belirlenmeleri gerekmektedir. Duverger konuya ilginç bir biçimde yaklaşıyor. Bütün karmaşık savaşlarda olduğu gibi politika savaşında da her bir taraf az çok önceden tasarlayıp tertiplediği bir plana göre hareket eder. Bunda da yalnız kendi hücumlarını değil, hasmın karşılıklarını ve bunların nasıl önleneceklerini de öngörür. Bu savaş planı bir strateji teşkil eder. Bunu meydana getiren hasmın üzerindeki hareket ve faaliyetlerle onun tepkilerine karşılıklar gibi çeşitli unsurlar taktiklerdir. Aynı konuda Atatürk'ün bir soruya yanıt olarak söylediği şu sözlerle Duverger'in tanımı arasındaki benzerlik çok şaşırtıcıdır. Ben bir işte nasıl muvaffak olacağımı düşünmem. O işe neler mani olur diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı, iş kendi kendine yürür. Bu açıdan Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamına baktığımızda örgüt açısından 5 dönem görürüz. Birinci dönem vatan ve hürriyet, ikinci dönem İttihat ve Terakki dönemidir. Üçüncü dönem Müdafaa-i Hukuk dönemidir. Dördüncü dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi, beşinci dönem ise Cumhuriyet Halk Partisi, Halk Fırkası dönemidir. 1. Birinci dönem vatan ve hürriyet. Atatürk'ün ilk dönem örgütçülüğü tam bir arayış simgeler. İmparatorluk batmakta, kendisinin de içinde bulunduğu bir gruba asker bürokratlara bu batışı durdurma görevi düşmektedir. Bu görevi nasıl yerine getirilecektir? Hem lider niteliklerinden hem de Harbiye'de ve Erkan-ı Harbiye'de gördüğü eğitimden dolayı yapılacak ilk işin bir örgüt kurmak olduğunu bilmektedir Mustafa Kemal. Bu örgütün amaçlarını ise Suriye'de attığı temeli, Makedonya'da geliştirmek için yakın arkadaşlarıyla yaptığı bir toplantıda şöyle özetlediğini, üzerine yemin edilen tabancanın sahibi Hüsrev Sami Kızıldoğan aşağıdaki satırlarla anlatıyor. Arkadaşlar, bu gece sizleri burada toplamaktan amacım şudur. Memleketin yaşadığı korkunç anları size söylemeye gerek görmüyorum. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu mutsuz memlekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek amacımızdır. Makedonya'yı ve bütün Rumeli yöresini vatan topluluğundan ayırmak istiyorlar. Memlekete yabancının söz geçirme egemenliği kısmen ve fiilen girmiştir. Padişah, zevk ve saltanatına düşkün, her aşağılığa katlanabilecek iğrenç bir kişidir. Millet, kıyıcılık ve zorbalık altında yok oluyor. Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çökme vardır. Her ilerlemenin ve kuruluşun anası hürriyettir. Tarih bugün biz evlatlarına bazı büyük görevler yüklüyor. Ben Suriye'de bir dernek kurdum. Zorbalıkla savaşmaya başladık. Buraya da bu derneğin temelini atmaya geldim. Şimdilik gizli çalışmak ve örgütü genişletmek zorunludur. Sizden fedakarlık bekliyorum. Ezici bir zorbalığa karşı ancak ihtilalle karşılık vermek ve köhneleşmiş olan çürük yönetimi yıkmak, milleti egemen kılmak, özet olarak vatanı kurtarmak için sizi göreve davet ediyorum. Hüsrev Sami Kızıldoğan tarafından ve olaydan yıllar sonra aktarılan bu sözlerin tam bir kesinlikten çok